Ayrım 15 Dönüş Robert Charles Wilson Sayfa 140 Anma töreninde E.D. kısa ve rahatsız bir konuşma yaptı. Kayda değer hiçbir şey söylemedi. Sonra ben konuştum. Diane de konuştu. Carol da konuşmaya niyetliydi ancak kürsüye çıkmak için çok sarhoştu ve ağlamaklıydı. En duygulandırıcı konuşmayı Diane yaptı. Ahenkli ve gönüldendi. Sanki bahçenin diğer ucunda olan daha zengin, nazik bir ülkeden ihraç edilen hediyelermiş gibi annemin yaptığı iyilikleri listeledi. Minnet duydum. Anma törenindeki diğer her şey bunun yanında ruhsuz kalmıştı. Kalabalığın içinden öğüt vermek ve kısmen gerçek olan şeylerden bahsetmek için çıkan kısmen tanıdık yüzler vardı. Onlara teşekkür edip gülümsedim, teşekkür ettim, gülümsedim. Ta ki mezarlığa yürümemiz gereken vakit gelene kadar. Akşam büyük evde bir merasim vardı. Cenazeden sonra bir resepsiyon kuruldu ve ED'nin iş arkadaşları başsağlığı diledi. Hiçbirini tanımıyordum ama bazıları babamı tanıyordu. Bir de büyük evde çalışan personeller başsağlığı diledi. Onların duyduğu üzüntü daha sahici ve taşıması zordu. İçecek servisi yapan personeller kalabalığın içinden ellerindeki gümüş servis tabaklarının üzerinde şarap bardaklarıyla geçiyordu. Haddimden fazla içmiştim ki o anda Diane beni başka bir başınız sağ olsun turundan çekip çıkardı. O da ziyaretçilerin arasında süzülüyordu. ''Hava almaya ihtiyacım var.'' dedi. ''Dışarısı soğuk. İçmeye devam edersen huysuzlaşacaksın ki buna başlamışsın bile. Haydi Tay, sadece birkaç dakikalığına.'' Dışarıya çıkıp bahçeye geçtik. Kış ortasındaki kahverengi bahçeye. Neredeyse 20 sene önce dönünün ilk anlarına tanıklık ettiğimiz aynı bahçeye. Büyük evin çevresinde dolaştık. Sert Mart rüzgarına rağmen sahiden dolandık. Her korunaklı ve gölgede kalmış alanda hala kar taneleri görülebiliyordu. Belli başlı şeyleri konuşmayı zaten bitirmiştik. Notlarımızı karşılaştırdık. Ben kariyerimden Florida'ya taşınmamdan, Perihelion'daki işimden bahsetmiştim. O da Simon'la geçen yıllarından, YK'dan kurtulup daha hafif bir ortodoks anlayışını benimsemesinden, taşınmayı züht ve feragatla karşılamasından bahsetti. Et yemiyoruz diye içini döktü. Suni elyaf giymiyoruz. Onun yanında çakır keyif bir şekilde yürürken beni iğrenç ve itici buluyor mudur acaba diye düşündüm. Acaba nefesimdeki jambonlu, peynirli aperatiflerin kokusunu alıyor mudur? Acaba giydiğim poli ceketi fark etmiş midir? Pek değişmemişti ama eskiden olduğundan daha inceydi. Belki de olması gerekenden de inceydi. Çene hatları uzun ve sıkı yakasının içinde sert gözüküyordu. Beni ayıltmaya çalıştığı için ona teşekkür edebilecek kadar ayıktım. Benim de biraz uzaklaşmaya ihtiyacım vardı dedi. ED'nin davet ettiği insanlardan hiçbiri anneni kaydı değer bir şekilde tanımıyordu. Bir tanesi bile. Tahsisat makbuzlarından ve yük üretim miktarlarından bahsediyorlar, anlaşma yapıyorlar. Belki de ED anneme olan hürmetini bu şekilde gösteriyordur. Politikanın ünlü isimleriyle bu başsağlığı olayını keyifli hale getiriyordur. Durumu daha kibar bir şekilde açıklayamazdın. ED hala senin sinirine dokunuyor. Hem de hiç zahmete girmeden dedim içimden. İyi değil mi? Tabii ki dokunuyor. Gerçi onu affetmek daha merhametli bir davranış olurdu. Ki sen öyle yapmışa benziyorsun. Onu affetmemek için çok fazla bir sebebim yok dedim. O benim babam değil. Bir şey ima etmek istemedim ancak birkaç hafta önce Jason'ın söylediği şey hala kulaklarımda çınlıyordu. Yaptığım yorumu ince eleyip sık dokudum. Hatta ağzımdan çıkmadan önce bir kere daha düşündüm. Söylediğimde de biraz kızarmıştım. Daim bana uzun uzun anlamsız bir şekilde baktı. Sonra gözlerini öyle bir öfke ve utanmışlıkla açtı ki verandanın ışığından gelen loş parıltıda bile ince detaylarını görebiliyordum. Jason'la konuşmuşsun dedi soğuk bir şekilde. Üzgünüm. Tam olarak nasıl oluyor bu? İkiniz oturup benimle dalga mı geçiyorsunuz? Tabii ki de öyle bir şey yok. O, Jason'ın söylediği her şey ilaç yüzündendi. Yine baltayı taşa vurdum, o da hemen atladı. Ne ilacı? Ben onun doktoruyum. Bazen ona reçete yazıyorum. Ne önemi var?
Ne tür bir ilaç verdiğin sözden dönmeni sağlar Tyler? Bunu asla sana söylemeyeceğine söz vermişti.
Hemen başka bir sonuca atladı.
Jason hasta mı? Bu yüzden mi cenazeye gelmedi?
Kendisi meşgul. İlk fırlatımları yapmamıza günler kaldı.
Ama ona bir şey için tedavi uyguluyorsun.
Etik olarak Jason'ın tıbbi geçmişini seninle konuşamam dedim. Bunu söylemenin onun şüphelerini daha çok tetikleyeceğini de biliyordum. Aslında onun sırrını tutmak yerine açığa vurmuştum.
Hastalığını bunu bize söylememek tam da onun yapacağı bir şey. O tam bir kapalı kutu.
Belki de önce sen davranmalısın. Arada bir ara.
Aramadığımı mı sanıyorsun? Sana öyle mi söyledi? Onu her hafta arıyordum. Ancak hep o boş, manasız tavırlarını takınıp bana anlamlı bir şey söylemeyi reddediyordu. Nasılsın? İyiyim. Ne var ne yok? Hiç. Benimle konuşmak istemiyor Tyler. ED'nin kampında kendini ölesiye kapatmış. Ben onun için bir utanç kaynağıyım.
Duraksadı.
Tabii bu değişmediği sürece.
Ne değişti bilmiyorum. Belki de onu görmen lazım. Yüz yüze konuşursunuz.
O nasıl olacak?
Omuz silktim.
Bir hafta daha izin al. Benimle birlikte gel.
Meşgul olduğunu söylemiştin.
Fırlatmalar gerçekleşir gerçekleşmez tek yaptığımız oturup beklemek olacak. Bizimle birlikte Canaveral'a gelebilirsin. Tarihin yazılışına tanıklık edersin.
Fırlatmalar nafile şeyler dedi.
Öyle bir söyledi ki sanki bu ona öğretilmişti.
İsterdim ama bunu karşılayamam. Simon'la geçinip gidiyoruz ama zengin de değiliz. Bir Lawton ailesi değiliz.
Uçak masrafı benden olsun.
Çok cömert bir sarhoşsun.
Ciddiyim.
Teşekkür ederim ama hayır dedi, yapamam.
Bir düşün.
Ayıldığın zaman sor diye ekledi. Verandanın basamaklarını çıkarken sarı ışık gözlerine vuruyordu. Daha önce neye inandıysam, Jason'a her ne söylediysem.
Bir şey söylemek zorunda değilsin dayan.
ED'nin senin baban olmadığını biliyorum.
Reddettiği şeyin ilginçliği bunu söyleyiş tarzından kaynaklanıyordu. Netti, kararlıydı. Sanki şu an her şeyin daha çok farkındaydı. Sanki başka bir gerçeği keşfetmişti. Lawton gizemlerine giden başka bir anahtar bulmuştu. Dayan büyük eve geri döndü. Ben de daha fazla iyi dile kabul edemeyeceğime karar verdim ve annemin evine gittim. Ev havasız ve fazla sıcaktı. Ertesi gün Carol annemin eşyalarını toparlamam için acele etmeme gerek olmadığını söyledi. Ki buna düzenlemelerde bulunmak demişti. Küçük evin bir yere gittiği yok dedi. İster bir ay sürsün isterse bir sene. Nasıl rahat hissediyorsam o şekilde düzenlemelerde bulunabilirmişim. Rahat olmanın yanından bile geçmiyordum ya, neyse. Ona gösterdiği sabır için teşekkür ettim. Günün geri kalanını Orlando'ya dönüş seyahatim için toparlanarak geçirdim. Annemden kalan bir şeyi yanıma alma düşüncesi kafamda dönüp duruyordu. Kendi ayakkabı kutumda bir hatıra saklamamı isterdi ama ne? Hummel figürlerinden bir tanesi mi? Bana hep pahalı, zevksiz şeyler olarak gelmişlerdi. Oturma odasının duvarındaki çapraz dikişli kelebeği mi alsam ya da çerçevede duran Nilüferler baskısını mı? Kendi içimde fikir çatışması yaşarken Diane kapıda belirdi.
Teklifin hala geçerli mi? Florida'ya seyahat teklifin, ciddi miydin?
Tabii ki ciddiydim.
Çünkü Simon'la konuştum. Fikirden pek hoşnut kalmasa da birkaç gün daha kendi başına idare edebileceğini söyledi.
İnanılmaz düşünceli davranmış diye düşündüm.
Yani dedi, dün gece içiyordun ve...
Saçmalama, şimdi havayolu şirketini ararım. Bir sonraki günün ilk Washington Orlando uçuşuna Diane için bir koltuk ayırttım. Sonra toparlanmayı bitirdim. Annemin eşyalarından da üzerinde çentikler olan açık yeşil Buda kitap tutucularında karar kıldım. Evin her yerine baktım. Yatakların altına bile baktım ama hatıralar, okul yazılı kutu sanki yer yarılmış da içine girmişti. Ecopo Iesis Enstantaneleri. Jason Cocoa Beach'te oda tutup bir gün onun da bize katılmasını beklememizi istedi. Perihelion'da medya ile yapılan soru cevap etkinliğinin son turundaydı. Ancak fırlatmalardan önce programını boşaltmıştı. Çünkü fırlatmaları kendisini saçma sapan sorulara boğan CNN tayfası olmadan izlemek istiyordu. Bunu söyleyince harika dedi Diane. Bütün saçma sapan soruları ben sorabilirim o zaman. Jason'ın tıbbi durumu hakkında korkularını bastırabilmiştim. Hayır, öldüğü falan yoktu ve tıbbi hayatındaki herhangi geçici bir rahatsızlığın da Jason'ı ilgilendirdiğini söyledim. Kabul etti. En azından öyle gözüktü. Ancak rahatlamak için hala onu görmek istiyordu. Sanki annemin ölümü, Lawton evrenindeki sağlam duran yıldızlara olan güvenini sarsmıştı. Ben de perihelion kimliğimi ve Jace ile olan bağlantılarımı kullanarak Holiday Inn'de yan yana iki suit tuttum. Suitlerin manzarası Canaveral'ı karşısına alıyordu. EPA'nın itirazları, dipnot EPA, Birleşik Devletleri Çevre Koruma Kurumu. Dikkate alınıp sonra bir kenara itildikten hemen sonra Mars projesi tasarlanmıştı. Projenin üzerinden çok geçmeden de bir düzine sığ su fırlatma rampası inşa edildi ve Merritt Island kıyılarına bırakıldılar. Otelden en net görebildiğimiz şey bu yapılardı. Manzaranın geri kalanında otopark, kış sahilleri ve mavi su vardı. Onun süitindeki balkonda duruyorduk. Orlando'dan buraya geldikten sonra duş alıp üstünü değiştirmişti. Az sonra aşağıya inip lobi restoranına meydan okuyacaktık. Görebildiğimiz diğer bütün balkonlar kamera ve objektiflerle doluydu. Holiday Inn medyanın otel tercihiydi. Simon seküler basına güvenmiyor olabilirdi ama daim birdenbire kendini seküler basına boğazına kadar batmış halde buldu. Batan güneşi göremedik ama ışığı uzaktaki montaj kulelerini ve roketleri yakaladı. Onları bu dünyaya ait değillermiş gibi bir hale getirdi. Bir bölük devasa robot, Orta Atlantik siperinde bir savaşa doğru topluca yürüyordu. Diane balkonun trabzanlarından geride durdu. Sanki manzara ona korkutucu gelmişti. Bu şeylerden neden bu kadar fazla var? Toptan ekopoiesis dedim. Biraz sitemli bir şekilde güldü. Bu Jason sözcüklerinden biri mi? Tamamen değildi. Ekopoiesis 1990 yılında Robert Haynes tarafından üretilen bir kelimeydi. O zamanlar terraform etme henüz tamamen spekülatif bir bilimdi. Teknik olarak anlamı daha önce kimsenin yaşamadığı bir yere kendiliğinden ayarlı anaerobik biyosfer kurmaktı. Ancak kelimenin modern kullanımı Mars'ın herhangi bir bütünüyle biyolojik modifikasyonu için kullanılabiliyordu. Mars'ın yeşillenmesi için iki tür gezegen mühendisliği gerekiyordu. Bunlardan bir tanesi ham terraformdu. Böylece yüzey sıcaklığı artacak ve atmosferik basınç yaşam için makul bir seviyeye gelecekti. Diğeri de ekopoiesis'ti. Toprağı kondisyonlamak ve havaya oksijen katmak için mikrobiyal ve bitkisel yaşam kullanılacaktı. Dönü bizim için işin çoğunu zaten yapmıştı. Dünya dışında Güneş sistemindeki bütün gezegenler genişlemekte olan Güneş tarafından önemli ölçüde ısınmıştı. Geriye kalan şey ise ekopoiesis'in derin işiydi. Ancak ekopoiesis'e giden bir sürü olası yol vardı. Taş delen bakterilerden tut Alp yosunlarına kadar bir sürede aday organizma vardı. Yani hepsini yolladığınız için toptan ekopoiesis diyorsunuz diye bir tahminde bulundu Dayan. Hepsini, karşılayabildiklerimizin hepsini yolluyoruz. Çünkü hiçbir organizmanın adapte olup hayatta kalacağına dair garanti yok. Fakat bir tanesi bunu yapabilir. Birden fazlası da yapabilir. Ki öyle olması güzel olur. Ekoloji istiyoruz, monokültür değil. Aslında fırlatmalar zamanlı ve aşamalı olacaktı. İlk dalga sadece anaerobik ve ışık özümsel organizmaları taşıyacaktı. Bunlar oksijen ve güneş ışığından üretilen enerjiyi istemeyen basit yaşam formlarıydı. Eğer gelişip yeterli sayıda ölürlerse daha kompleks ekosistemleri beslemek için bir biyokitle tabakası oluşturacaklardı. Gelecek sene bir sonraki dalga gönderilecek, o da oksijenleyici organizmaları götürecekti. Son insansız atışlar ise toprağı düzeltmek, buharlaşmayı ve yağmur dönüşümü döngüsünü düzenlemek için gönderilen ilkel bitkiler olacaktı.
Bütün bunlar pek mümkün gözükmüyor.
Yaşadığımız zamanda başımıza gelen şeyler de pek mümkün değil. Ancak evet, işe yarayacağı garanti değil.
Yaramazsa ne olur?
Omuz siktim, ne kaybederiz ki?
Bir sürü para, bir sürü emek.
Bunlar için daha iyi bir kullanım düşünemiyorum. Evet, bu bir kumar ve hayır, kesin olacak diye bir şey yok. Ancak bize potansiyel olarak geri dönecek olan şey aldığımız risklerin çok daha fazlası. Ayrıca en azından şimdiye kadar herkes için iyi oldu. Hem yurttaki moral için hem de uluslararası dayanışmayı teşvik etmek adına iyi oldu.
Fakat bir sürü sıradan insanı yanlış yönlendirmiş olacaksınız. Onları dönünün kontrol edilebilir bir şey olduğuna veya teknolojik bir çözümle halledebileceğimiz bir şey olduğuna inandırmış olacaksınız.
Umut vermiş olacaksınız demek istiyorsun yani.
Doğru olmayan bir umut. Ayrıca başarısız olursanız da onları umutsuz bırakacaksınız.
Sence ne yapalım Dayen? Seccadelerimize mi çekilelim?
Dua etmek hiç de bir yenilgi olarak sayılmaz. Peki başarılı olursanız bir sonraki adım insanları göndermek mi olacak?
Evet, gezegeni yeşillendirebilirsek insanları da göndereceğiz. Çok daha zor bir teklifti bu. Etik olarak da daha kompleksti. Onlu gruplar halinde adayları yollayacaktık. Ne kadar uzun olacağını bilmediğimiz bir süreci sınırlı yiyecekleriyle absürt derecede küçük bölmelerde geçireceklerdi. Aylar süren sıfır yer çekimli ortamdan sonra neredeyse ölümcül seviyedeki bir ivmeyle atmosfer frenlemesine katlanacaklardı. Ardından gezegenin yüzeyine doğru çok riskli bir iniş yaşayacaklardı. Bütün bunlar oldu diyelim. Kıt kanaat paylaştırılmış ve hayatta kalmalarını sağlayacak donanımları da paralel bir şekilde yakınlarına düştü diyelim. İş yine bitmiş olmayacaktı. Sonra insan yaşamına ucundan kıyısından elverişli olan bir ortamda yaşamlarını sürdürecek becerileri kazanmak zorunda kalacaklardı. Görevlerinin özeti dünyaya geri dönmeyip yeterli sayılarda çoğalacak kadar yaşamak, ardından çocuklarına sürdürülebilir bir yaşam tarzı bırakmaktı.
Hangi aklı başında insan bunu kabul eder ki?
Görsen şaşırırsın. Çinliler, Ruslar veya diğer uluslararası gönüllüler hakkında bir şey diyemem ama Kuzey Amerika'dan çıkan kadın ve erkeklerden oluşan uçuş adayları grubunun sıradanlığı şaşırtıcıydı. Gençlikleri, fiziksel dayanıklılıkları, rahatsızlıklara karşı katlanma ve tolere etme güçlerinden dolayı seçilmişlerdi. Sadece birkaç tanesi hava kuvvetlerinde deneme pilotu olmuştu ama hepsinde Jason'ın deneme pilotu mantalitesi dediği özellik vardı. Muhteşem bir başarı için ciddi bir fiziksel riski göze almaya gönüllüydüler. Elbette bu insanların çoğu büyük ihtimalle ölmeye mahkumdu. Tıpkı uzaktaki roketlere yerleştirilmiş bakterilerin çoğunun ölmeye mahkum olduğu gibi. Makul olarak bekleyebileceğimiz en iyi sonuç, hayatta kalmayı başarmış ve göçebe dolaşan bir grubun, Wallace Marineris'in, dipnot Tarsis bölgesinin doğusundan başlayan ve Mars ekvatoru boyunca devam eden büyük kanyon sistemi. Yosun tutmuş kanyonlarında dolaşırken tıpkı onlar gibi olan bir grup Rus. Danimarkalı veya Kanadalı bir grupla karşılaşması ve uygun bir Mars kuşağı yaratmalarıydı.
Ve sen de bunu onaylıyor musun?
Kimse benim fikrimi sormadı. Ancak iyi dileklerim onlarla.
Dayan bu kadarı yeterli değil dercesine baktı ama ardından tartışmayı zorlamadı. Lobideki restorana inmek için asansörü kullandık.
Servis için sıraya girdiğimizde önümüzde bir sürü ağ haberi teknisyeni vardı. Dayan de büyüyen heyecanı hissetmiş olmalıydı. Bir şeyler söyledikten sonra kafasını çevirdi ve yapılan konuşmaların bölümlerini dinledi. Kalabalık masalardan foto ayrışma, kripto endelitik ve evet ekopoiesis gibi kelimeler yükseliyordu. Gazeteciler bir sonraki iş günlerinde kullanacakları jargonun provasını yapıyorlardı ya da sadece bu kelimeleri anlamak için çaba sarf ediyorlardı. Ayrıca gülüşmeler ve sofra takımlarının umarsızca çarpışma sesleri de geliyordu.
Sonu belli olmayan bekleyişten doğan bir sersemlik havası vardı. 60 sene önceki aya ayak basmamızdan sonra ilk defa dünyanın bütün dikkati bir uzay macerasına odaklanmıştı. Dönüp bu maceraya aya ayak basmamızın veremediği şeyleri de vermişti. Gerçek bir aciliyet ve küresel anlamda bir risk söz konusuydu.
Bütün bunlar Jason'ın başının altından çıkıyor değil mi?
Jason ve E.D. olmadan da bunlar olurdu ama daha farklı olurdu. Muhtemelen daha yavaş, daha verimsiz. Jace hep bu işin merkezinde oldu.
Biz çevresinde kalanlar olarak onun dehası etrafında bir yörünge çiziyoruz. Sana bir sır vereyim, ondan biraz korkuyorum. Bu kadar zaman geçmişken onu tekrar görmekten korkuyorum. Beni onaylamadığını da biliyorum.
Seni değil, yaşam tarzını belki.
İnancımı demek istiyorsun. Bunu konuşmamızın bir sakıncası yok. Jason biraz şey hissettiğini biliyorum. İhanete uğramış. Sanki Simon ve ben onun inandığı her şeyi elimizin tersiyle itiyoruz. Ancak bu doğru değil. Jason'la hiçbir zaman aynı yolda yürümedik.
Aslında bu Jace, bildiğin eski Jace.
Peki ben bildiğin eski Diane miyim?
İşte buna bir cevabım yoktu. Gözle görülür bir iştahı vardı. Yemekten sonra tatlı ve kahve söyledik.
Buna zaman ayırabildiğin için çok şanslısın.
Simon tasmamı bıraktığı için şanslıyım mı demek istiyorsun?
Öyle demek istemedim.
Biliyorum ama bir bakıma bu da doğru. Simon bazen fazla kontrolcü olabiliyor. Nerede olduğumu bilmek istiyor.
Bu senin için bir problem teşkil ediyor mu?
Evliliğimde sorunlar mı var demek istiyorsun? Hayır. Etmiyor ve etmesine de izin vermem. Ancak bu arada sırada ayrı düşmediğimiz anlamına da gelmiyor.
Tereddüt etti.
Bu konuştuklarım aramızda kalacak değil mi? Jason duymayacak. Sadece sen.
Kafamla onayladım.
Sizinle tanıştığından beri Simon biraz değişti. Hepimiz değiştik. Eski YK günlerinden beri.
YK sadece genç olmak ve inançlı insanların toplandığı bir topluluk olmaktan ibaretti. Birbirimizden korkmadığımız kutsal bir yerdi. Birbirimize sadece mecazen değil aynı zamanda gerçekten sarıldığımız bir yerdi. Dünyadaki cennet bahçesiydi ancak yanılmıştık. AIDS'in ve kıskançlığın bir önemi olmadığını düşünüyorduk. Olamayacağını düşünüyorduk. Çünkü dünyanın sonu gelmişti.
Bu yavaşça gelişen bir felaket oldu Tay. Bu felaket bir ömürlük bir iş ve bizler bunun için güçlü ve sağlıklı olmalıyız.
Sen ve Simon.
Hayır, sağlıklıyız, bir şeyimiz yok, gülümsedi. Sorduğun için de teşekkürler Doktor Dupre. Ancak AIDS ve uyuşturucu yüzünden arkadaşlarımızı kaybettik. İçinde olduğumuz hareketler bir hız treni gibiydi. Tepeye tırmanırken sevgi vardı ve aşağı inerken de keder. Hareketin içinde kim varsa sana aynı şeyi söyleyecektir.
Muhtemelen öyledir ama tanıdığım tek YK gazisi Diane'in kendisiydi. Geçtiğimiz son birkaç sene kimse için kolay değildi.
Simon üstesinden gelirken zorlandı. Gerçekten kutsanmış bir kuşak olduğumuzu düşünüyordu. Bir keresinde bana Tanrı'nın o kadar yakına geldiğini söylemişti ki bu bir kış gecesinde ocağın yanı başında oturmaya benziyormuş. Neredeyse ellerini cennetin krallığında ısıtabiliyormuş. Hepimiz öyle hissediyorduk. Ama bu gerçekten Simon'ın içindeki cevheri ortaya çıkarmıştı. Fakat işler kötüye gidip arkadaşlarımız da hastalığın ve çeşit çeşit bağımlılığın kucağına düştüğü zaman çok derinden yaralandı. Üstüne tam da o zamanlar paramız suyunu çekmeye başladı. Eninde sonunda Simon iş aramak zorunda kaldı. İkimiz de. Birkaç sene geçici işlerde çalıştım. Simon da kalıcı bir iş bulamadı. Ama Tempe'deki kilisemizde hizmetli olarak çalışıyor. Ürdün Tapınağı'nda. Verebildikleri zaman parasını veriyorlar. Tesisatçı sertifikası almaya çalışıyor.
Pek de vaat edilmiş topraklara benzemiyor.
Evet ama ne var biliyor musun? Benzemesi de gerekmiyor. Ona da bunu söylüyorum. 1000 yılcılık gelişini hissediyor olabiliriz ama henüz gelmiş değil. Sonucu ne kadar belli olursa olsun oyunun son dakikalarını da oynamamız lazım. Belki de buna göre yargılanıyoruz. Sanki bir önemi varmış gibi oynamamız gerekiyor.
15. ayrımın sonu. Sayfa 150.